Ayrım 17.
Mazbranşlık, kibar keşiş bu tutumu miras aldı ve bir gün şiddetli dolu yağarken evinden def ettiği bir sürü enikli kancığın ardından kendini temize çıkarmak için zayıf bir sesle bağırıyordu. Makineden hiçbir farkları yok. Descartes'in çok tuhaf olan tarihle antagonizmi yeterince açıklanmış değildir. Yine de tarih hakkında bazı övücü şeyler de söylemiştir. Tarihi zaman içinde yolculuk olarak tanımlayıp, şimdiki zamanı yolculuğun yalnızca bir aşaması olarak görmüştür. Çünkü öteki çağdakilerle sohbet kurmakla yolculuk etmek neredeyse aynı şeydir. Daha sonra şunu eklemiştir. Kendi bilgimden başkaca hiçbir bilimi aramamaya artık kararlıyım. Gençliğimden kalanı yolculukla, sarayları ve orduları dolaşmayla, değişik sınıf ve karakterden insanlarla ilişki kurmayla, çeşitli deneyimler biriktirmekle geçirdim. Ama Descartes zamandan çok uzamda yolculuğu yeğledi. Bu nedenle yaşamı Don Quixote'unkinden daha göçebe ama saatle yönetilen Kant'ın yaşamı kadar dakik ve kesindi. Yöntem üzerine konuşmada eşsiz bir kurnazlık vardır. Descartes giysilerini çıkarmayan bir yüzücü gibidir. Yine de bir görüşü olduğunda bunu açıkça ifade eder. Fizyoloji ile ilgili düşüncelerinde de durum aynıdır. Harvey'in onaylamasına karşın açıkça galenosçudur. Ancak yöntem üzerine konuşmasının kabul edilecek yönü yöntemin kendisidir. Çünkü modern çağın batı düşüncesinin yazgısı onun açık, kusursuz satırlarına bağlıdır. Özgün biçimiyle ışığın kırılması, matematik ve geometri üzerine üç denemeye basit bir giriş olarak tasarlanmıştı. Giriş, operadaki üvertürün kendi üstünlüğü yüzünden daha perdeler açılmadan gösteriyi bastırması gibidir. İlginç olan Descartes'in keşfinin önemini ve mesajını çok iyi bilmesi ve konuşmada çağdaş insanın en yüce hakkı, düşünce özgürlüğü hakkını kurmuş olmakla hiçbir kuşkuya yer bırakmamasıdır. Gerilim ve propaganda zamanlarında savaşlar ve barışta zorlamalar insanı bu haktan yoksun bırakmaya çalışır. Descartes ve tıp. O hayranlık verici Arjantinli fizyolog, tıp ve fizyolojide Nobel'le ödüllendirilen Bernardo Hosseig, iyi bir araştırmacı olduğu kadar bir dürüstlük abidesi olan eşsiz eğitimci, çeyrek yüzyıldan önce hayranlık veren bir araştırmada Descartes'in tıbba büyük katkılarını özetledi. Geçen birkaç haftada Descartes'in çağdaş antropolojinin kurucusu tıbba katkılarını tartışan yüzlerce sayfa okudum ve Buenos Aires'li büyük üstadın parlak sayfalarıyla karşılaştırılabilecek hiçbir şey bulamadım. Bu sayfalarda Descartes'in felsefeye katkılarını, Vesalius'un anatomiye, Harvey'in fizyolojiye, Galile'nin fiziğe katkılarına eşit tutar ve Descartes'in kusursuz mantığı ve anlaşılması kolay tarzıyla onlardan ileride olduğu sonucuna varır. Deneyden çok sezgi ve mantığa güvenmekle elbette kimi yanlışlar yapmıştır. Hapşırma sırasındaki kalp hareketlerini açıklarken Harvey'in yeni kuramını desteklemesine karşın bunun nedeninin beyin boşluklarının içerdiği balgamın burun deliklerinden geçmesi olduğunu ve esnemenin de beyin zarından havanın atılmasıyla oluştuğunu ileri sürmüştür. Ama bu tür hataların yanında ruhun işlevleriyle düşünme yeteneği olan tinsel bir akıl, bedenin işlevleri, yalın bir uzamsal varlık arasında kesin bir ayrım yapması yatmaktadır. Düşünce ruhtan, ısı ve hareket bedenden çıkmaktadır. Ruh bedende kaptan köprüsündeki pilot gibi yerleşmiştir ve ansefalin ortasında bulunan konerium ya da epifiz bezinden geçerek işlevlerini yerine getirir. Ruh bezdeki yerinden hayvan ruhu aracılığıyla bedenin kalanını harekete geçirir. Bedensel hareketi, duyarlılığı, hatta kanı harekete geçiren bu hayvansal ruhtur. Bu Descartes'ci fizyolojik mekanizma, insan ve ruh arasındaki uyumlu ilişkiyi her zaman idare eden Tanrı tarafından yönetilir. Descartes'in bu küçücük bezi seçmesinin nedeni, İspanya'da Oliveira Sabuco'yu oldukça etkilemişti. Ansefal içinde eşi olmayan ruh ve düşüncede olduğu gibi tek ve bölünemez bir yapı olduğunu düşünmesiydi. Herhalde ona hazine dairesinin en derin köşesinde gömülü bir inci görününü veren beyin içindeki belirsiz yeri de Descartes'in merakını uyandırmıştı. Leyden'de bir kadının gövdesinin incelenmesi sırasında Descartes'in epifiz bezini görmek ve dokunmak istediği tek zamanda onu bulmayı becerememesi ne kadar ironiktir. Biyolojik mekanizmalar anlayışı bütün fizyolojik görüngüleri hareket yasalarına uygun biçimde işleten, kalp ateşine bağlamış ve abartıya yol açan Aristotelesçi kalp ateşi kavramı lehine dokuların kendilerine özgü işlevlerini reddetmiştir. Bezlerin işlevlerini bezlerdeki damar ağızları yoluyla kanda oluşan basınca ve burada maddelerin süzülmesine, sindirimi de mekanik ve termal görüngüye bağlamıştır. Descartes ayrıca bütün hastalıkları kalp damarları işlevlerindeki karışıklıkların neden olduğu, kan dolaşımı yetersizliğinin kanda yarattığı değişikliklere bağlayarak sinir sistemi, hayvan ruhu ve enfeksiyonları bu patolojik yangılar üzerinde çalıştı. Optik ve göz bilgisi üzerine çalışmaları dikkate değer. Tıp bilgisinin dogmatik ve sezgisel olduğu gerçeğine karşın Descartes çağdaş bilimsel düşünce biçimine dayanan bir fizyolojik öğreti kurdu. Öncelikle hiç kimsenin önce konuşmasının içerdiği yönteme başvurmadan onun, Descartes'in doğrularının bile şaşmaz olduğunu kabul etmesini öğretti. Hosey'in dediği gibi onun fizyolojik öğretisinin temeli günümüzün mekanik ya da fizyokimyasal öğretilerinden çok da farklı değildir. İçten gülüşlü ve kara kara düşünür görünen kara giysili centilmene doktorların ödenmez tarihi borçları vardır. Mezar taşı. 17. yüzyılın en yüce zihni çağdaş insanın hala kurduğu yöntem aracılığıyla insan böyle düşündü, ona göre yaşamak düşünmekti, yaşadı ve öldü. Mallorca'yı çevreleyen şarap rengi denizi seyrederken mistik felsefesini ortaya çıkaran Raymond Lully ve Brugesson karanlık kanallarına bakarken ince felsefelerini ören Jean-Louis Vives gibi Descartes felsefenin büyük bölümünü insan ilişkisinden uzak kendi kendisiyle konuşarak sonsuzluk aynasında düşüncesinde Tanrı'yı keşfederek Hollanda'nın sessiz kanallarına bakarak tasarladı. Ayın gümüş ışığını, güneşin altın ışığını yansıttığını anımsamaksızın tanımlamanın olanaksız olması gibi olağanüstü küçük yöntem üzerine konuşma kitabını da çoğu bir yatakta uzanmışken formüle edilmiş düşünceleri biz atom çağı insanlarını hala uyanık tutan nazik centilmeni hep anımsamaksızın okumak olası değildir. İdealizm çağı. Coşkulu Rönesans çağının entelektüel meyveleri yığdığı düşüncelerle çağdaş aklı beslemiş olan idealizm çağı ya da dahiler yüzyılı diye bilinen köpüklü, çalkantılı 17. yüzyılda çiçek verdi, olgunlaştı. Günümüz dünyasının siyasal, toplumsal ve entelektüel temelleri bu görkemli dönemde atıldı. Orta çağ kavramlarının yok oluşu hızlandı. Doğa bilimlerinin temeli kuruldu ve felsefenin büyük olgunlaşma çağı başlatıldı. İhtişam. 17. yüzyıl siyasette hemen hemen her Avrupa devletinde mutlak monarşinin kuruluşunu gördü. İngiltere'de parlamentonun da doğuşuyla dengeledi. Ayrıca her yerde yıkım, açlık ve hastalık getiren korkunç dini savaşların sonuncusunu gördü. İtalya ve Almanya'nın bir zamanlar güçlü olan tüccarlarının yerini İngiltere ve Hollanda'nın örgütlü işletmeleri aldı. Ticaret yalnızca merkezi bir bürokrasiyle ve kalıcı bir ordu donanma yapısıyla devletler tarafından yürütülebilecek derecede büyük çaplı bir duruma geldi. Yüzyılın ortalarında Avrupa'da ön önde gelen ulus Fransa oldu. 4. Henry ve Kardinal Richelieu'yla başlayan büyüklüğün burçları 14. Louis tarafından daha da güçlendirildi. Yetkisi sınırsız, yakışıklı, zorba, güneş kral dünyanın görmüş olduğu en büyük sanat koruyucusu ve destekleyicisiydi. Kralın ve saray çevresinin aydınlatıcı etkisi önce Fransa'ya ardından da bütün Avrupa'ya yayıldı. Sanatçıların ve düşünürlerin değerini bilen Louis her yıl 800 bin libra değerinde kitap aldı ve yaratıcılarına emeklerinin karşılığını cömertçe ödedi. Racine ve Corneille gibi oyun yazarları trajedilerini yazarlarken para yardımı gördüler. Edebiyat. Dönemin edebiyatı laik devlette doğru giden düzenli değişimin yansımasıydı. Sansür ve hoşgörüsüzlük hiçbir anlamda son bulmamıştı. Ama kişisel özgürlük kavramı gelişmişti. Şair John Milton izin almaksızın yayımlama hakkı için çağrıda bulunurken, bilim adamları da her insanın dilediğine inanma hakkı olması gerektiğini söylediler. Satir, güçlünün yasaklarını delmek için en gözde silahlardan biri oldu. Komedileri Fransız toplumunun zaaflarını ustaca açığa vuran Molière, ruhban sınıfının saldırısına uğradı ama kral ona aylık bağladı. La Rochefoucauld, yaşam ve aşk üstüne gözlemleri, kesin ve zekice özdeyişleri, incelik ve nükteyle yazılmış La Fontaine'in hayvan öyküleri de yergiden geri kalmadı. İngiltere'de John Dryden, yergici eğilimine en uygun olan destansı beyti kurdu. Jonathan Swift, incelikli ve iğneleyici, Gülüver'in seyahatlerini ve Bir Fıçının Masalını yazdı. İspanya'da Cervantes, etkili ve ölümsüz Don Quixote'unu yayımlarken, Daniel Defoe, geleneğe karşı çıkan şiirlerini ve gerçekçi Robinson Crusoe ve Moll Flanders'ını yayımladı. Hepsi şakadan ibaret değildi. Mistik öğe hala ortaçağ karanlığını yansıtıyordu. Kör Milton, yüce ve dokunaklı şiirleri, kayıp cennet ve yeniden bulunan cennette kendi ahlak kurallarını yazdı. John Bunyan, hacının seyahati ve öteki dini alegorilerinde sade ve etkin bir biçim kullandı. Barok. Yapıların anıtsal ve görkemli olmasına duyulan barok tutku, zengin malikane, konakları ve şatoların dikilmesini esinledi. Sanatta ve mimaride eski Yunan ve Roma biçimlerindeki çarpıcılığın yerine simetrik ve dingil olma özelliğinden uzaklaşıldı. 16. Louis'in Versailles'deki görkemli sarayını yapmak için 38 bin adam emek harcadı. Süslü dış cepheleri, çiçekli merdivenleri, heykellerle dolu geometrik biçimlere göre düzenlenmiş çiçek bahçeleri, geniş aynalı koridorları ve duvar resimleri, büyük goblen gergefleri olan dünyanın en büyük sarayı yapıldı. Velázquez gibi barok ressamlar, klasik temalar ya da mitolojik sahneler kadar tumturaklı saraylı portreleriyle de göz alıcı tuvallerde soylu müşterilerini hoşnut ettiler. Bir kısmı da gerçekçi resme yöneldi. Köylüler, kimsesiz çocuklar, ev yaşamı sahneleri. Bruegel ve Hieronymus Bosch gerçek insanları resmetti. Rubens yeni hoşgörüden yararlanarak sedef pembemsi çıplak insan gövdeleri resmetti ve çağın altını çizen işkence ve güvensizlik El Greco'nun büyüleyici yağlı boya resimlerinde dile getirildi. Yüzyıl kilise müziğinin olgunlaşmasını, makam ve ses çeşitliliğiyle org gibi barok biçimin ihtişamına çok uyan opera ve oratoryonun gelişmesini gördü. Askeri ün kazanmaya kesin kararlı olan 16. Louis, Fransa'yı ulusun insan gücünü boşa harcayan, hazineyi boşaltan bir dizi savaşa soktu. İnsanlar ağır vergiler altında inledi. Ama seçkinler için dönem yeme içme ve eğlencede aşırılıkların gizlenmediği deptebeli yaşayışın, kibar yaşama biçiminin görülmeye değer gösterilerinden biriydi. Bu çelişkiler çağında birçok insan hala büyücülere inanıyor, bilim adamları bile hala astroloji ya da simya ile uğraşıyorlardı. Ama doğa bilgisinin alanı Galileo ve Kopernik tarafından açıldı ve Newton gibi dahilere zemin hazırladı. Bilim adamı 1642 yılında Wolfshorpe'de küçük bir çiftlikte doğan Newton o kadar küçüktü ki annesi bir litrelik bir bardağa sığabildiğini söylerdi. Çocukluğunda mekanik aletleri tamir etmeyi yeğlerdi. Ancak yine de 1665'te Cambridge Trinity College'de derecesini aldı ve matematik, optik, gökbilim ve astroloji öğretmeni olarak seçildi. Görünüşü özensiz, sık sık içe kapanan, kuşkulu Newton, esin vermeyen bir öğretmendi. Yüksek matematik çalışmalarına neredeyse eğlence olarak girişti ve 1665'te hesap üstüne çalışmaya başladı. Buluşunu 1704'e kadar yayımlamadı. Gecikmesi daha sonra keşfi tek başına daha geç bir tarihte yapan ama daha erken yayımlayan Leibniz'le uzun ve sert bir tartışmaya yol açtı. Newton optik deneylerine 1666'da başladı ve ona ölümsüz bir ün kazandıran öteki buluşunu yaptı. Güneş ışığının basit ya da homojen değil, kırmızıdan menekşe rengine geçen sürekli bir tayf biçiminde renklerin bileşimi olduğunu buldu. Böylece Newton sonradan gelen gökbilimcilere yıldızların kimyasal bileşimlerini çözümleme ve dünyaya uzaklıklarını ölçme olanağını sağladı. Büyük veba salgını Cambridge'de de başlayınca Newton sağgörüyle babadan kalma çiftliğine döndü ve orada yer çekimi kavramını geliştirdi. Ünlü düşen elma hikayesi sonradan uyduruldu. Bir sonraki yüzyılda Voltaire tarafından ortaya atılmıştır. Yer çekimi yasasını nasıl bulduğuna Newton'un kendi yanıtı daha inandırıcıdır. Durmadan onlar üstüne düşerek. Newton bir nesneyi düşüren güçle ayı dünyanın yörüngesinde tutan gücün aynı olduğunu varsaydı. Uzaydaki cisimlerin çekim gücü olan bir sisteme bağlı olduklarını düşünüp yer çekimi kavramını bütün cisimlere uyguladı. Hareketin üç yasasını ve tersinin karesini alma kuralını formüle etti. İlkesini gezegenlerin yörüngelerine uygulayarak hesaplamalarının gökbilimcilerin tahminleriyle uyum içinde olduğunu gördü. Jüpiter'in uyduları üstündeki, yeryüzünün ay üstündeki etkilerini açıkladı. Ayrıca Newton, yeryüzünün yoğunluğunu hesapladı. Güneş ve ayın birlikte çekiminin neden olduğu gelgit hareketlerini açıkladı. Ve Halley'in kuyruklu yıldızların yörüngeleriyle ilgili tahminlerini doğruladı. 1687'de yayımlanan bulguları insanın evren anlayışını bütünüyle değiştirdi ve sanıldığından çok daha karmaşık, işlevleri değişmez yasalara bağlı bir evren bulunduğunu ortaya çıkardı. İngiltere'de Newton'un kuramlarına yapılan itirazlar çoğunlukla dini temeller üstüneydi. Onun mekanik evreninde Tanrı'nın yeri yokmuş gibi görünüyordu. Bu saçmaydı çünkü o kutsal kitabı sözlük anlamıyla yorumlamış bir anlamda mistik biriydi. Daha sonraki bir yayımında eleştirileri yatıştırmak için evrensel makinenin devinimini başlatan bir kaynağa gereksinim olabileceğini, bunun da Tanrı olması gerektiğini, Güneş sisteminin Tanrı'nın belirli aralıklarla düzelttiği bazı düzensizlikler gösterdiğini yazdı. Alexander Pope, 17. yüzyıl en büyük bilim adamına yakışan bir mezar taşı yazısı kaleme aldı. Doğa ve doğanın yasaları karanlıkta saklandı, Tanrı dedi, Newton bilsin ve hepsi aydınlandı. Toplum, Monarşi ve demokratik parlamentolar arasındaki çekişme, ideal devlet kavramı üstüne büyük bir ilginin odaklaşmasına neden oldu ve kralın mutlak egemenliğinin en önde gelen savunucusu, devrinin en gözü pek filozofu Thomas Hobbes'tu. Bir kilise papazının ikinci oğlu olarak 1588 yılının Nisan ayındaki erken doğumu, annesinin İspanyol donanmasının beklenen saldırısından korkmasına bağlanmıştı. Yaşamının sonrasında Hobbes, içindeki barış tutkusunu kendisinin korkuyla ikiz kardeşi olmasına yorumladı. Oxford Üniversitesi'ndeki skolastik felsefeye karşı çıktığını gösterdi. Avrupa kıtasına ziyaretleri bilime ve deneyici düşünceye olan ilgisini uyandırdı. Floransa'da 1636 yılındaki tanışmalarında Galileo onu derinden etkiledi. Bütün olguları duyular dahil cisimlerin hareketlerine dayanarak açıklamaya çalıştı. Hobbes Francis Bacon'a yazıcı olarak hizmet etti. Ancak doğru bilgiye giden tek yolun deneye dayanan tümden gelim olduğuna inandığından Bacon'ın tüme varımlı usavurumuna inanmadı. Kral 1. Charles ile parlamento arasındaki mücadeleden esinlenen Hobbes, monark yönetimin toplumsal birlik için zorunlu olduğunu savunarak 1640'da doğa ve siyaset yasalarının öğelerini yazdı. Hristiyan bir devletle kilisenin aynı şey olduğunu öne sürdü. Bundan hareketle monarkın kutsal kitabı yorumlama, dinsel tartışmalarda hüküm verme ve halkın ibadet biçimini belirleme hakkı olduğunu savundu. Yapıtı öyle bir gürültü kopardı ki Hobbes, sonraki 11 yılda ortadan yok olup Paris'e gitmenin sağgörülülük olacağını düşündü. Kendi kendine uyguladığı sürgünden döndüğü 1651 yılında Hobbes, siyasal düşüncenin başyapıtını verdi. Leviathan ya da Bir Din ve Dünya Devleti'nin Yapısı, Biçimi ve Gücü. Kısa, özlü bir biçimde huzur ve düzen için zorunlu olan koşulları çözümledi. İnsan açgözlü ve rekabetçi, işbirliği için doğa tarafından donatılmış toplumsal bir hayvan. Aristoteles'in savunduğu gibi, olmayıp bireycidir. Toplumsal örgütlemenin gelişiminden önce ilkel varlık, yasa tanımaz ve vahşiydi. İğrenç, kaba ve bodur. İnsanların kargaşadan kaçınmak için toplumsal bir anlaşmaya ya da sözleşmeye, halkı yönetecek güçlü bir yetkiye gereksinimleri vardı. Bu insanlardan oluşan bir meclis ya da daha iyisi tek bir adam olabilirdi. Her durumda güç sınırsız olmalıydı. Monarşi yönetimin mantıklı biçimiydi. Ama monark iktidarını parlamento ile paylaşmak zorunda kalırsa çekişme ve iç savaş kaçınılmaz olacak, güvenlik ve huzur kaybolacaktı. Kral konuşma, yayın, kişisel özgürlük üzerindeki sert egemenliğini korumalı, yargı ya da vicdan kamunun çıkarına boyun eğmelidir. Ancak bir halkın onu koruyamayan monarkına bağlılık borcu olmayacaktı. Filozof Katolik Kilisesi'nin otoritesine cesurca saldırdı. Kutsal kitabın özgünlüğünü sorguladı. Tanrı tanımazdan öte yaratıcı olan Hobbes, insanların Tanrı'yı bilebileceklerini ama onun ne olduğunu bilemeyeceklerini savladı. Onun maddeci metafiziği kilise adamlarını öfkelendirdi ve kendini parlamento ve Tanrı'nın karşısına koyan bu Malbesbury hayvanının kim olduğunu bilmek istediler. Avam kamerası tanrı tanımazlık ve küfürü araştırmak için bir komite kurdu ve Hobbes'un kitabının öncelikle soruşturulması gerektiğini kararlaştırdı. Bazıları sapkınlığı nedeniyle yakılmasını talep etti.